Ayrım 9, Büyük Kin'in Kısa Öyküsü, Karşı Devrim, Ferruh Sidar, sayfa 93. İnönü'nün büyük ve bağışlanamaz yanılgısı. İkinci Cumhurbaşkanı olarak yarattığı beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle İnönü'nün pişmanlıklar yaşadığı tartışmasızdır. Ben Atatürk değilim, Atatürk'ten beklediklerinizi benden bekleyemezsiniz deyişi de sürdürdüğü kimi yanılgılı politikaların bir itirafıydı zaten. Bernard Shaw'ın birinci adam güneşi, ikinci adam gölgeyi sever deyişinin adeta kanıtıydı yaşananlar. Güneş açıklığın, görünürlüğün, gölge ise belirsizliğin sembolüdür. Atatürk deneyerek, gözlemleyerek izlediği gelişmeleri, sezinleme yeteneğini de kullandıktan sonra öngörüde bulunur ve tavrını ona göre belirlerdi. Ama İsmet İnönü öyle değildi. Öyle olsaydı eğer hilafet ve saltanatın sürdürülmesi yönünde her türlü akıl almaz uğraşı içine girmiş bulunan devrim karşıtlarını kucaklamazdı. Atatürk'ün ölümünden günler sonra 31 Aralık 1938'de yapılan ara seçimde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucu tüm üyelerini meclise taşıyan İnönü'nün Atatürk'ün ölümünden bir gün sonra 11 Kasım 1938'de not defterine yazmış olduğu şu satırlar ilginçtir. İlk hükümet için dahiliye ve hariciye vekillerini değiştirmesini Celal Bayar'a tavsiye ettim. Tereddüt ettikten sonra kabul etti. Doktor Aras ile Şükrü Kaya'nın iktidardan gitmeleri memlekete hakiki bir ferahlık verdi. İnönü Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarının tamamını aday göstermeyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sildi. Onun yeni bir dönem başlıyor deyişi eski dönemin kapatılacağı olarak algılansa da öyle olması arzulansa da zaman bu düşünüşün gerçekleşmeyeceğini gösterdi. O günden bugüne yaşanan gelişmelerde tüm uğraşlara rağmen Atatürk dönemi kapanmadı. İnönü bu tavrını dahili politikada ciddi bir uzlaşmaya teşebbüs ettim. Eski muhaliflerin teskini mümkünse kazanılması kıymetli bir şeydi. İhtilaf ve nifak esasında şahsiyetten doğmuştu diye günlüğüne not etmiş 16 Şubat 1939'da. Bu kuşkusuz tarihsiz bir değerlendirme olmuş. Lozan görüşmeleri sırasında ve Cumhuriyet'in kurulma aşamasında yaşanan gelişmelerin merkezinde bulunan bir kişinin böyle düşünmesi huzursuz ediyor insanı. Saltanat manda ve hilafet yanlılarının tutum ve davranışlarını Atatürk'le birlikte olduğu sırada yerden yere vuran birinin bu tavrını kişiselleştirerek hoşgörü ve tolerans olarak nitelemek de olanaksız. Çünkü hoşgörü ve tolerans bireyseldir. Herkes adına yapılabilir bir şey değildir. İyi niyetli bir yorumla İnönü'nün bu tutumunu yanılgı diye değerlendirmek uygun olacaktır sanırım. İnönü'nün ne camiye ne de kiliseye yaranamamış olmasının nedeni onun yukarıdaki değerlendirmesinde aranmalıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın ağır yüküyle kesilen ithal kaynakları, içeride kısa sürede görülen mal darlıkları ve Erzincan'da yaşanan 30 bin insanımızı yitirdiğimiz büyük depremin yarattığı koşullar elbette zor zamanlardı. Buna dayalı olarak alınan tedbirler nedeniyle onu eleştiremeyiz. Savaşa katılmayarak ulusunun canını esirgediğini, tek bir insanın bile burnunun kanamadığını, tüm acı ve yokluklara rağmen hiçbir insanın açlıktan ölmediğini teslim etmeliyiz. Bütün sıkıntılara rağmen 1940-1945 yılları arasında savaş ekonomisi uygulanmış, yeni tarım alanları yaratılmış, fiyat destekleme uygulamaları ile kırsal kesimin pazara yönelmesi sağlanmıştır. Savaş sonrasında yeterli döviz rezervi bulunan, hatta dış ticaret fazlası olan Türkiye, dünya ekonomisindeki serbestleşme rüzgarının etkisiyle dış desteklemelerden de yararlanmıştır. Savaş sonrasındaki bu avantajlı yıllarda yaratılmış bulunan birikimlerin DP döneminde popülist uygulamalarla nasıl tüketildiği ve dış borç çılgınlığı bilinçli olarak dillendirilmiyor kinci sözcüler tarafından. Çok övündükleri döneme özellikle 1957 seçimlerine gelindiğinde yaşanan ekonomik çöküntüden ve demokrasinin işler acısı halinden kimse söz etmiyor. ödemeler dengesinin tamamen bozulduğunu, dış kredi kaynaklarının kesildiğini, ithalatın daraldığını, fiyat artışlarının önlenemez boyutlara ulaştığını, mal temelinde kıtlıkların başladığını, kahve, gaz yağı, oto lastiği, otomotiv yedek parçaları, radyo ve benzeri gibi akla gelebilecek her türlü malın bulunmadığını, kara borsanın önlenemediğini, en önemlisi savaş yıllarında uygulamaya konulan milli korunma yasasının yeniden uygulamaya konulduğunu söylemiyorlar. Muhalefet döneminde antidemokratik uygulamalardan yakınan DP iktidarının kamu personeline, özellikle yargıçlara ve üniversite üyelerine yönelik sindirme politikasından, basını kontrol edişinden, gözaltılardan ve susturmalardan, parti liderlerinden kimini cezaevine koymasından, kimini taşlattırmasından ve kimine de sert uygulamalar gerçekleştirmesinden haberdar değillermiş gibi davranıyorlar. İnönülü yıllar gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Savaşın etkileri nedeniyle alınmak zorunda kalınan önlemler herkesi ve her kesimi usandırdı. Milli korunma yasasının getirdiği sorumluluklar, toprak mahsulleri vergisinin getirdiği ağır yükler, fazla mesai, iş yerine bağlı kalma zorunluluğu, enflasyon, pahalılık, kıtlık, kara borsa ve jandarma baskısı halkı bezdirdi. Söz konusu yasa daha çok işçi, esnaf, el ustası ve küçük çiftçiler üzerinde etkili oldu. Tüccar ve sanayiciler bu dönemde servetlerini katlamış bulunsalar bile varlık vergisi nedeniyle ürktüler. Büyük ve orta düzey tarım işletmeleri de bu süreci karlı bir biçimde kapattılar. Tarım ürünlerinin kıtlığı bu kesime kazanç sağladı. Yeni bir dönemin sancıları. Savaş döneminde çekilen sıkıntılar nedeniyle işçi, köylü ve memurların hükümete karşı tavır aldığına tanıklık ediyoruz 1945'te. Çok partili yaşama geçtiğimiz, özellikle 1946-1950 yılları arasında da bitmeyen sıkıntılar yüzünden CHP'nin sona yaklaştığını gözlemliyoruz. Yeni bir seçim kanunu ile gelecek olan muhalefet partisine iktidar yolunu açacak olan CHP'de İnönü'nün yakın çalışma arkadaşları huzursuz olsa da o çok partili bir demokrasiye ve çok partili bir meclis sistemine geçiş konusunda kararlıydı. Açmak istediği yolda daha hızlı olan girişimcilerin ipi göğüsleme şansı yukarıdaki koşullar nedeniyle kesin görünüyordu. Halkın herhangi bir parti derdi yoktu. Hangi parti olursa olsun iktidarı eleştiren ve ona karşı tavır koyan bir oluşum yeterliydi. Halkın yeni ve daha iyi bir yaşama yöneliş arzusu doruklardaydı o dönemde. CHP'nin savaş sonrası kalkınma programları hazırlamış olması önemsizdi kalabalıklar açısından. Tıpkı 2002 seçimlerinden önce koalisyon hükümetinin ekonomik program hazırlamasının halk açısından değersiz oluşu gibi. CHP'nin ülkeyi yeniden inşa için 1,5 yılda yapmış olduğu hazırlıklar kusursuzdu oysa, ama bunu gelinen noktada halka anlatıp inandırmak kolay değildi. 2002'de koalisyon hükümetinin ekonomik programıyla darboğazdan çıkan ve bunu inkar etmeyen, edemeyen AKP'nin iktidara geliş öyküsünü andırıyor o günler. Eskimiş siyasi yüzler ve usanç içindeki yorgun bir halk, kuşkusuz o günkü koşulların oluşmasına neden olan CHP değildi. Savaş ortamının yarattığı zorluklar ve buna bağlı olarak da alınan önlemlerdi yılgınlığın nedeni. 2002 seçimlerinde ise 1950'den itibaren gelmiş geçmiş yönetimlerin popülist yaklaşımları, yolsuzluklar, kayırmacılık, har vurup harman savrulan dış krediler ve biriken borçları yeni borçlarla ödeme akılsızlığı, derin uçurumlar yaratan gelir paylaşımı, sığ çekişmeler ve güvensizlik gibi şeyler de halkı bezdiren. Demokrat Parti dönemine geçmeden önce İnönü'nün yeni bir parti oluşumu ile ilgili Celal Bayar'la yapmış olduğu görüşmeyi, bir de çamur at izi kalsın felsefesinin kinci zihniyet tarafından nasıl sürdürüldüğünü anımsatmanın yararlı olacağına inanıyorum. Böylece İnönü'nün gericilik konusundaki tutumuyla kinci zihniyetin aşındırma yöntemini sergilemiş ve kimi analistlere de katkıda bulunmuş oluruz diye düşünüyorum. İnönü yanılgısını çok geç anladı. 19 Mayıs 1945'te İnönü'nün çok partili yaşama geçileceğine ilişkin söyleminden aylar sonra 1 Aralık 1945'te Celal Bayar basına yapmış olduğu açıklamada yeni bir parti kuracaklarını bildirdi. Bu demeçten birkaç gün sonra da İnönü Celal Bayar'ı kurulacak olan yeni partiye ilişkin konuları görüşmek üzere köşke davet etti. Baş başa görüştükleri yemekli buluşma bir anlaşmayla sona erdi. Bu anlaşmanın temel hatları şöyledir. Savaş sonrası dünyada Türkiye'nin yalnız kalmaması için çok partili bir yaşama geçmesi kaçınılmazdır. Ne var ki daha önceki olumsuz deneyimler bu konuda dikkatli olmayı gerektirmektedir. Dikkat edilecek konulardan birincisi Atatürk'ün koyduğu cumhuriyet ilkelerinden ödün vermemek ve gericiliğe yani irticaya kaçmamaktır. Dış politika açısından söz dalaşına girilmemelidir. CHP iktidarı yeni kurulacak partiye engeller çıkartmamalıdır. İnönü'nün Atatürk ilkeleri ve gericiliğe ilişkin bu anlaşma ile sergilediği titizlik nedensiz değildi kuşkusuz. Atatürk'ün ölümünden sonra onun kadrolarını silerek meclise taşıdığı terakkipervercilerin CHP içindeki muhalefeti güçlendirerek partiyi işlevsiz kıldığına tanıklık etmişti. Özellikle toprak reformuna ilişkin safsaklama gibi. Bir süre sonra da finanse ederek Demokrat Parti'yi kuracak olan toprak ağaları söz konusu yasayı kaldırdılar zaten. Büyük yanılgısı nedeniyle İnönü yeni terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı yani Demokrat Parti'yi elleriyle iktidara taşımış oldu. Daha sonraki yıllarda da terakkipervercilerin AP, ANAP, RP ve AKP adı altında iktidar oluşlarına tanıklık ettik. Çamur at, izi kalsın felsefesi. Diğer anımsatma da DP'nin kışkırtmasıyla yanlı medyanın İnönü'ye attığı iftiralardır. Kamuoyunu yönlendirmek konusunda her türlü yalanı söylemekten çekinmeyen zihniyet bu dönemde de yoğun çabalar içindeydi. Muhalefetlerinin henüz ilk günlerini yaşadıkları sırada Demokrat Parti yanlısı gazetelerde çıkan haberlerden iki örnek geleneksel karakteri yansıtmak açısından dikkat çekicidir. Haberlerden biri şöyledir. İnönü devletten aşırı harcı rahlar yani yolluk çekmekten hiçbir zaman çekinmemiştir. Hatta Erzincan zelzele bölgesine giderken bile dolgun harcı rah ödeneği almıştır. Bir diğeri ise İnönü Malatya Bez Fabrikası'nın açılış törenine gittiği zaman fabrika ürünlerinden 5 top bez alıp gitmiş parasını da vermemiştir biçimindeydi. Bu yayınlar karşısında Cumhurbaşkanlığı Genel Yazmanlığı'nın ajans aracılığı ile verdiği yanıtlar ise bu tür haberleri teşvik eden ve yayınlayanları utandırmasa bile özelliği bakımından o niteliktedir. Harcıra yani yolluk konusunda. İnönü gerek milletvekili, gerek başbakan, gerekse cumhurbaşkanı olarak hiçbir yurt seyahatinde yolluk almamıştır. Bez fabrikasından bedelsiz aldığı söylenen kumaş konusunda ise, Malatya Bez Fabrikası'nın açılışına giden İnönü'ye fabrika ilk ürünlerinden bir hatıra olmak üzere 5 top bez hediye edilmiş ve İnönü bu hediyeleri büyük takdir ve teşekkürlerle kabul etmiştir. Ancak Malatya'dan Ankara'ya dönülünce bu bez toplarının bedelleri şu tarih ve şu numaralı posta havalesi ile fabrika müdürlüğüne gönderilmiş olup makbuzları mevcuttur diye yanıt verilmiştir. Beklenen parti kuruluyor. Celal Bayar'ın önderliğinde 7 Aralık 1945'te Demokrat Parti'nin kuruluş başvurusu yapıldı ve 7 Ocak 1946'da da resmen çok partili yaşama geçildi. CHP tek dereceli seçim yasasını ve seçimlerin 21 Temmuz 1946'da yapılmasını kabul ederek kendini feshetti. 1946 seçimleri usanç yaratacak ölçüde her zaman ve halen de anlatıldığı için bu çalışmada da yinelenmesi gereksizdir sanırım. Bu nedenle DP'nin 1950 seçimlerindeki zaferinden başlamak daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Menderes hayal bile edemezdi ama gerçek oldu. Şevket Süreyya Aydemir Menderes 1931 seçimlerinde milletvekili olmuştu. Onun bir iktidarın başı olacağı güne ise daha 20 yıl vardı. Ama bu 20 yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Menderes'in bir gün memlekette söz sahibi olabileceğini düşünebilen kimse var mıydı? Elbette ki hayır, diyor ona ilişkin çalışmasında. Kuşkusuz öyle bu durumu Menderes de hayal edemezdi. Bu nedenle şaşkınlığın dışında hayaldi gerçek oldu gibi bir söz işitilmedi onun ağzından. 1950 seçimlerinin Demokrat Parti tarafından kazanılması parti yöneticileri açısından beklenmeyen bir durumdu. Bu nedenle kelimenin tam anlamıyla şok oldular. Değil seçim kazanmak, parti yöneticilerinin milletvekili seçileceği bile umulmuyordu. Bu nedenle henüz seçimlere uzun bir süre varken parti öncüleri 22 Şubat 1950'de Halk Partisi ile bir kontenjan anlaşması yapmak için girişimlerde bulunmuşlardı. Bazı illerde iki tarafın öncülerinin belirli listelere girmesi veya geçici bir koalisyon kabinesinin yapılması önerilmişti. Böylelikle meclise Demokrat Parti öncülerinin yer alması hedefleniyordu. Bu noktadayken 2002 seçimlerindeki gibi nereden nereye dedirtecek bir sonuç yaşandı. Söz konusu girişimde taraflar CHP'den Hilmi Uran, Fikret Sılay ve F. Ahmet Barutçu, Demokrat Parti'den ise Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'den oluşmuştu. Bu görüşmeler nedeniyle kimi Demokrat Partililerin kendi partileri için muvazaa yani aldatma partisi demelerinin nedeni de öncülerinin bu tutumuydu. Demokrat Parti kin kusarak halkı bölüyor. Demokrat Parti kurulduktan sonra hem de ilk adımda düşmanlık rüzgarları yayacak ve karşılık görmeyecek kadar da serbest bir atmosfer bulacaktı. DP'nin 1946 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiası ardı arkası kesilmeden sürdürüldü. Halbuki aynı iktidar döneminde Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı hile kabul etmez bir seçim kanunu ile iktidara gelmişti. 1946 seçimlerinde hile yapılmış olsa bile bu hareket bedelini ödemiş bulunuyordu. Şimdi gelecek için söz artık Demokrat Parti'dendi. Demokrat Parti bu beklenmeyen zaferini hiçbir zaman içine sindiremedi. Zafer sarhoşluğu ile akıl ölçülerini yok saydı adeta. Adnan Menderes beklenen konuşmasını 29 Mayıs 1950'de yaptığında büyük bir ayrışmanın tohumlarını da ekmişti. 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli tarihimizde alacağı yerin çok önemli olduğunu, tarihimizde ilk kez milli iradenin tam ve özgür olarak yansıdığını, milletin geleceğine egemen olmak konumuna gelindiğini dillendirerek, Türk milletinin gerçek temsilcileri olarak nitelediği milletvekillerini selamlamakla gurur duyduğunu vurguladıktan sonra, Adnan Menderes'in belleklerden silinmeyen söylemleri ise şöyledir. Şüphe yok ki 14 Mayıs bir devire son veren ve yeni bir devir açan ayrıcalıklı değerde tarihi bir gün olarak daima anılacaktır. 14 Mayıs seçimleriyle memlekette şimdiye kadar yapılanlarla ölçülemeyecek değerde önemli bir devrimin en mühim engeli aşılmıştır. Biz aynı partinin birbirini izleyen hükümetlerinden değiliz. Millet iradesiyle iktidar olan bir partiyiz. Milli ve siyasi değerlendirmelerden yoksun bir idarenin çok uzun yıllar sürüp gitmesi, birçok yanlışların yapılmasına, birçok zarara, yolsuzluklara ve abartılara yol açmıştır. Böylece ve zamanla müdahaleci kapitalist, bürokratik ve tekelci bir devlet tipi ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki konuşmasının ardından da Menderes 1947'deki bütçe açığından, 137 ton altın stoğundan, 4 tonunun rehin edildiğinden ve ormanların kötü kullanıldığından söz etmişti. Ne var ki iktidarı döneminde borçlanma ve hayat pahalılığı konusunda CHP iktidarını birkaç kez katlamış, altın stokunu 130 tondan 19 tona indirmiş, ormanları da dağ senin, orman senin, keçi senin, el ne karışır söylemi ve değerlendirmesiyle yağmalatmıştı. Adnan Menderes köprüleri yıktığı bu söylevinde Atatürk'ün adını bir kez bile anmamış, 14 Mayıs seçimleri için gelmiş geçmiş bütün devrimlerin en büyük aşamasıdır diyebilmiştir. Ayrıca geçmişte CHP yönetimini yerden yere vurduğu sırada Demokrat Parti yönetim kadrolarının o dönemlerde çoğu kez birinci derecede sorumluluk makamlarında bulunduğunu akıl edememiştir bir türlü. Celal Bayar eleştiri yağmuruna tutulan zamanlarda ekonomi bakanı ve başbakan olarak görev yapmıştı oysa. Kendisi de aynı rejimin bütçe encümeninde görev yapmış, dahası bu komisyonun da savunuculuğunu ve sözcülüğünü üstlenmişti. Bilindiği gibi Refik Koraltan ve diğerleri de ön planda bulunan kişilerdi. Böyle suçlayıcı ve şablon haline dönüştürülen konuşmaların başlangıcı 1946 seçimidir. Bu türden konuşmaları C. Said Barlas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada Demokrat Parti programının CHP'ninkinden farklı olmadığını, bu nedenle DP için muhalefet yapmanın CHP'yi ve yönetimde görev alanları kötülemek olduğunu, başkaca bir eleştiri olanakları bulunmadığını belirtmişti. Başka bir meclis oturumunda da eleştirilen yasaların daha önce birlikte düzenlenip uygulamaya konduğunu, şikayet nedenlerinin hangi olayla gerçekleştiğini ve bunun ancak muhalefete geçince mi fark edildiğini sormuştu DP'lilere. 20 yıldır tüm sorumlulukları ve uygulamaları arkadaşlarınızla birlikte omuzlarınızda taşımadınız mı, birdenbire nasıl değiştiniz diyerek bitirmişti sözlerini. Kara propaganda. Seçim kampanyası sırasında kırsaldaki durum da dikkat çekiciydi. Fatih Rıfkı Atay o günlerde yazdığı bir makalesinde, daha ilk günlerde bir takım tarikatçılar partiler arasındaki seçim yarışında kim bilir ne hesap ve çıkarlar için yararlanmaya kalkıştılar. Pek kısa bir zamanda özellikle bazı bölgeler köylerindeki propaganda partilerin kontrolünden çıktı. Bir takım ajanlar Bursa, Aydın ve Kastamonu köylerinde apaçık eski sistem din kışkırtmalarına koyuldular. Sinop köylerinde muhalefet partisinin hilafet partisi olduğunu söyleyenler Ankara'nın yakın köylerine kadar sokuldular. Burdur köylerinde CHP düşerse vergiler tamamen kaldırılacaktır veya Cumhuriyet hükümetinin en küçük memurundan en büyüğüne kadar hepsi hırsızdır gibi kışkırtıcı söylemler aldı yürüdü. Eski mezhep ve tarikat davalarını ele alarak pek nazik bölgelerde daha alçakça tahrikler ve birçok vatandaşlara seçimden önce bir iç kargaşalığa gidiyoruz korkusu verdi demişti. Menderes çamurat izi kalsın felsefesini bayrak haline dönüştürdü. İktidarlarının birinci ayındayken 13 Haziran 1950'de Adnan Menderes'in TBMM'de yaptığı bir konuşma çamur at izi kalsın felsefesine adeta perçinledi. Menderes konuşmasında, "Muhterem arkadaşlar, size üzüntüyle haber vermek isterim ki iktidara gelişimiz henüz bir ayı bulmadığı halde bazı zorunlu değişiklikleri sorun sayarak Cumhuriyet Halk Partisi orduyu aleyhimize tahrik etmek yoluna sapmıştır. Bizim bütün çabalarımız memleketimizde demokrasiyi perçinlemeye yöneliktir. Cumhuriyet Halk Partisi eğer başarılı bir çalışmaya girmek istiyorsa başlarındaki iktidar hastalarını atmalıdır. Bu iktidar hastaları havayı karıştırmak istemektedirler. Memlekette siyasi iktidarı bozuk göstererek bir polemiğe, bir hücum ve taarruza geçmişlerdir diye ağır bir suçlamada bulunmuştu. Bu konuşmanın nedeni iktidar hastaları diye nitelediği İnönü ve arkadaşlarıyla DP'nin çalışmak istememesiydi. 10 yıl iktidarda kalacak olan bir parti ve parti liderinin yolun başındayken sergilemiş olduğu bu tutum büyük bir yanlıştı kuşkusuz. Ve bu tutum, yani kara çalma tutumu, 1950'den itibaren kısa aralıklar dışında sürekli iktidar oldukları halde günümüze kadar sürdürülmüş ve halen de sürdürülmektedir ne yazık ki. İnönü'ye ilişkin her konuşmasında "bu diktatör" diye söze başlayan Menderes'i İstanbul mitinginde İnönü şöyle yanıtlamıştı. "İnsafınıza müracaat ederim. Bir seçim zamanında her gün memleketin en az 30 yerinde toplantılar yapılan bir diktatörlük ülkesi görülmüş müdür? Seçim zamanında diyar diyar dolaşarak kendisini vatandaşlarına beğendirmeye çalışan bir diktatör işitilmiş midir?" 9. ayrımın sonu. Sayfa 105.